Ayrım 24, Kanlı Topraklar, Orhan Kemal, sayfa 343. Geç vakte kadar oturdular. Sonra Şerif Ağa ile Yaşar sarhoş misafirleri yolcu ettiler. Kabak Hafız epeyce içmişti ama hiç belli etmiyordu. Mescitte yatsı namazını kıldırdı. Tam evine gelmişti ki Ali Şahin'in tepedeki evinin kapısından bir gemici fenerini çıktığını gördü. Meraklı durdu. Fener yere bırakılmıştı. Fenerin sarı ışığında birisi kapı önüne çömelmiş bir şeyler yapıyordu. Üzerinde durmadı. Ona neydi? Evden içeri girdi. Fenerin ışığına çömelip gene bir beneksiz tavuğu kesmekte olan Ali Şahin'di. Kesip ayağa kalktı, gökyüzüne baktı. Hava kalın bulutlarla kaplıydı. Simsiyah bir gece vardı. Bulutlar yırtılıp da ay çıkmazsa nafileydi. Tavuğu kestiğine pişman olduysa da "Adam sen de ne çıkar?" diye geçirdi. "Yarın kızartır yerim." Odaya girdi. Hakkı Bey yerdeki sofra bezinin kenarına ötekiler gibi bağdaş kurmuştu. Şişe şişe şaraplar, rakı, vermut hatta biralarla portakalların çeşidi, mandalina, kızarmış tavuk, et, bir sahanda yağları donmuş ciğer yahnisi. Kimsenin artık yiyecek hali kalmamıştı. Sırrı Baba, komisyoncu Haydar öne doğru kaykılarak uyukluyorlardı. Uydurma Paşazade ise döşeme tahtalarına sırt üstü uzanmış horluyordu. Topala gelince Hakkı Bey'in anlattıklarını dinler göründüğü halde buraya gelişinin artık son olmasına karar veriyordu. Ne diye bu heriflerin ardında dolaşacaktı? Yapılacak, yapılması gerekli işleri vardı. Tarlaları fuzulen işgalden kurtarmanın çaresine bakmalıydı her şeyden önce. Bunun için de bol para vererek sağlam bir avukat tutmalıydı. Öyle bir avukat ki yalnız mahkemeyi, hakimleri değil, aldığı kararı uygulayacakları da parmağında oynatsın. Hakkı Bey ise son günlerde Adana Müzesi'nde mi, Ramazanoğlu kitaplığında mı ne, eline geçirdiği eski bir kitaptan okuyup öğrendiği Adana tarihi üzerine konuşuyordu. Milattan önce 11. yüzyılda Önesya'dan gelen Hitit, Huri ve Kaçit gibi kavimler, ama daha öncesi var, Luviler. Bu Luviler Kilikya'da Kızvatna Krallığı'nı kurmuşlar. Tüm Anadolu'yu düşünüyorum da ırkçılığın en sökmeyeceği dünya parçası bizim Anadolu. Bakın şimdi Adana'da Kızvatna Krallığı Hititlilerin eline geçmiş. Sonra Hitit yıkılmış. Asuriler gelmişler. Asurlular gitmişler. İranlılar gelmiş. İranlılardan sonra Yunanlılar, Mısırlılar, Romalılar. Yani bu topraklarda korkunç bir ırk karışması. Bunları nasıl ayırır, nasıl ayırt edersin birbirinden? Topal da bir yana devrilince Hakkı Bey gözlerini Ali Şahin'e çevirdi. Ali Şahin de içinden "Çok mu mühim bunlar birader? İçimizde ırkçı mı var da konuşuyorsun?" diye geçiriyordu. Hakkı Bey de uykuya yenilince Ali Şahin memnun kalktı, pencereden dışarıya baktı. Hava hep aynıydı. Kalın bulutlarla gök sıvanmıştı adeta. Bu geceden de hayır yoktu. Kestiği tavuğu yarın kızartır, ağız tadıyla yerdi. Sabahleyin herkes devrildiği ya da uzandığı yerde uyandı. Gemici feneri hala yanıyor, Ali Şahin ise hala oturuyordu. Topal, "Sen hiç uyumadın galiba?" diye sordu. Ali Şahin mağrur. "İstersem günlerce uyumam ben." Topal'a göre hava hoştu. Değil günlerce, dilerse haftalar, aylar, hatta yıllarca uyumasın. Ondan pasoydu. Sondu bu. Kemiklerinin içleri sızlıyordu be. Hem avuç dolusu para harcayıp içkinin çeşidini, yiyeceğin en pahalı, en hası, en lezzetlisini al, bir de sabaha kadar titre soğuktan. Üst üste iki sefer hapşırdı. "Çok yaşa," dedi Ali Şahin. Aldırmadı, kızıyordu bayağı. Ne delilik etmişti ya? Nesi neydi bütün bu sıkıntılar? Evet, boşadığı karısının rezilliğinden kaçmıştı ama buralara kadar kaçmakta mana var mıydı? Adana'nın en lüks, en konforlu otelinde kalır, yemeğini en iyi lokantada yer, içkisini en lüks gazino ya da barda içerdi. Üst üste titredikten sonra, "Yahu kalkın köye inelim, kahvehanede birer sıcak çay içelim be," dedi. Ötekiler de onun gibi düşünüyorlardı. Ali Şahin, "Evet evet," dedi. "Hava çok soğuk. Ben değil, siz dondunuz. Hem şöyle toplu halde gidelim de köylü bizi görsün." Uydurma Paşazade soğuktan sararıp incelmiş yüzüyle, "Tamam," dedi. "Haydi." Dışarı çıktılar. Hava hala inatçı, gri bulutlarla kaplıydı. Ortalık iyice soğuktu. Arabaya doldular. Uydurma Paşazade direksiyona geçti. Marş işlemiyordu. Ali Şahin kolçağı aldı, arabanın önüne gitti. Kolçağı deliğine soktu. Önce yarım tur, sonra bütün, daha sonra üst üste iki tur. Gülüstür Ford neden sonra şakırtıyla işledi. Egzoz borusundan çıkan mavi duman sabahın soğuk griliğine dağıldı. Çeyrek saat sonra Sümbül'ün kahvehanesindeydiler. Kimseler yoktu, hemen hemen kahvehanede. Birkaç erkenci ırgat, onlar da öfkeyle bakıyorlardı ama gördükleri yoktu. Ali Şahin, "Çay yapsanız da bize," dedi. Çayı çoktan demlediği halde yapmadı. "Çay demlensin de." Irgatlara baktı, bakıştılar. Bunlardı işte paşazadelerin tarlalarını satın alıp, er veya geç, kendilerini bu topraklardan attırarak ekmeklerini ellerinden alacak olanlar. Onlara bir de çay mı ikram edeceklerdi? Sümbül bir baş işaretiyle ''Ne duruyorsunuz? Koşup büyüklerimize haber versenize.'' demek istedi. Irgatlar anladılar. Çayın demlenmesini bekleyenlere sezdirmeden birer ikişer kahvehaneden çıkıp köyün çamurlu sokaklarına dağıldılar. Çok geçmeden haber yayılmış, kahvehaneye birer ikişer, üçer dörder gelinmeye başlanmıştı. Gelenlerin gözlerinde öfke, ellerinden alınmak istenen toprakların eski ve yeni sahiplerine bakılıyor, duyurulmamaya çalışılarak fısıldaşılıyordu. ''Hangisi? Hakkı Bey'in yanında oturan mı? O mu? Demek Nedim Ağa'nın damadı. Vay kerhaneci vay. Demek topraklarımızı elimizden alıp bizi yek ekmeğe muhtaç edecek.'' Sümbül haberi uçurmuş, vazifesini yapmıştı. Bundan sonrası köylüyle ötekilerin bileceği şeydi. Çayları doldurup doldurup koşturuyordu. Çaylar sinirli sinirli karıştırılıyor ya da yudumlanıyor, sigaralarsa küfür gibi çekilip dumanları havaya kinle üfleniyordu. Demek bu zibidiydi Nedim Ağa denilen herifin damadı. Bu topraklardan onları değil bu, Hazreti Allah bile söküp atamazdı. Ölüm Allah'ın emriydi. Tapu mapu, hakmak. Ne demişti fırka ileri gelenleri? O kadardı işte. Ekmek yiyorlardı bu topraklardan, ekmek. Sonra az mı kahrını çekmişlerdi bu toprakların? Su baskınları, sel sele yağmurlar, kızgın güneş, ayaz. Bu topraklar vatanıydı onların. Bu topraklar üzerinde doğmuş, bu topraklar üzerinde koşup oynamış, bu topraklar üzerinde kız sevmiş, evlenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuşlardı. Babaları da, babalarının babaları da tıpkı onlar gibi yapmışlardı. Bu topraklar üzerinden havaya baktılar mı, bulutların durumundan, yağmurun ya da fırtınanın geleceğini bilirlerdi. Seyhanın akışı, bulutların geçişi, toprağın duruşu, her şey ama her şey mevsimlerle topraktaki ürünlerinin bereketi ya da kıtlık üzerine fikir verirdi. Hele şu orman. Önce Allah'ın ormanıydı, sonra köylünün. Köylü burada bitmez tükenmez bıldırcınlar, keklikler, sülünler avlamıştı. Gene avlayacak, av etiyle gene de her zaman rakı içecek, keyif çatacaklardı. Yalnız onlar mı? Oğulları, oğullarının oğulları da durup gökyüzüne bakacak, yağmurun gelişini, ürünlerin bereketini kestirecek, ormanda avlanacak, kız sevecek, evlenip çoluk çocuğa karışacaklardı. Vatandı bu topraklar be, vatan. Düşmanı bu topraklardan babaları, dedeleri sürüp çıkarmıştı. Yarınki düşmanları da kendileri, oğulları, kızları sürüp çıkaracaklardı. Elleri tapulu insanlar, hükümetin jandarmasına dayanarak atacaklardı onları buradan, ha? Şaşarlardı böyle düşünenlerin aklına. Bu topraklar Allah'ın yarattığı topraklardı. Tapularsa kulun. Topraklara tapu gerekseydi, Allah toprağı yarattığı gibi tapusunu da birlikte yaratırdı. Kahvehane, kara, kuru, ince, uzun, çirkin, bakımsız, sefil, perme perişan insanlarla doluyordu habire. Ne olursa olsun Sümbül memnundu. Kalabalığın meraklı, öfkeli, hınçlı bakışlarından ona neydi? Gün bugün, saat bu saatti. ''Sümbül, çay yap.'' Derhal, ''Sümbül.'' ''Evet, geldi.'' Kaba kafız sabah namazını kıldırdıktan sonra kallavi fincanıyla sade kahvesini içmek için kahvehaneye geldi. ''Esselamun aleyküm.'' Sağdan soldan ''Ve aleykümüsselam İmam Efendi.'' ''İmam Efendi ve aleykümüsselam.'' ''Ve aleykümüsselam Hafız Efendi.'' ''Sümbül, yap İmam Efendi'nin sadesini.'' ''Merhaba İmam Efendi.'' O, gerçek bir din adamı ağırlığıyla çevreye ''Merhaba, merhaba, merhaba.'' Topal, bu aşırı iltifata bayağı kızmıştı. ''Ulan, kendini köylüye amma da yutturmuştu be. Ne çabuk unutmuştu Dilberler sekisini, birlikte götürdükleri göçmen oğlunu. Vay anasını. Demek herif burada borusunu adam akıllı öttürüyordu. Gördüğü halde görmezlikten gelişi ya.'' Soracak da ona. Gör, görmemiş gibi davran. Hele zamanı gelsin, biliyordu yapacağını. Kabak hafız ise herkes merhaba dediği, hatırını dirhem dirhem saydığı halde bir merhabayı bile çok gören eski günlerin sefalet arkadaşını adam akıllı işyerlemişti. Bundan sonra o da onu görmezlikten gelecekti. Ne yani, fi tarihinde Dilberler sekisine götürdükleri göçmen oğlunu mu yayardı? İnanmazdı kimse. Tam bu sırada Şerif Ağa kahvehaneden içeri girdi. İki yanında Sinan Efendi ile Yaşar. Kahvehane halkı ayağa gür diye kalktı. Yerler, iskemliler verildi, çevrelerinde pervane kesilindi. Emret Ağa, kahveyi nasıl içeceksiniz? Orta. Siz Sinan Efendi? Benimki de orta olsun. Yaşar Efendi siz? Ben çay içeceğim. Ağalara da bak. İçin arkadaşlar, siz de için. Yaşar Ağa'nın hesabına rençberler sağdan soldan çay kahve söylediler. Şerif Ağa yeni tıraşlı, tombul yanaklarıyla heybetliydi. Az geride oturan Yaşar da öyle. Ama Sinan Efendi tam tersi. Alabildiğince silik görünmeye çalışıyor, ağasının büsbütün heybetli görünmesine dikkat ediyordu. Topal ise adama öfkeyle bakıyordu. Kaynatası Nedim Ağa'dan daha mı zengindi yani? Nedim Ağa bunun gibi 5-10 tanesini cebinde bozuk para gibi taşırdı evelallah. Şerif Ağa kaba kafıza iltifat etti. Nasılsınız hocam? Afiyettesiniz inşallah. Kaba kafız eski arkadaşı Topal'ı çıldırtan bir büyüklükle çok şükür dedi. Çok şükür ağam, sayenizde. Şerif Ağa kabullenmedi. Haşa, Cenab-ı Allah'ın sayesinde. O olmasa biz kaç paralık insanlarız ki? Malum, malum ama sizler Zülcelal'in dilediğince hareket etmekle onun emri ilahilerini yerine getirmiyor musunuz? Sinan bir tilki, bir sansar kadar tetikte. Şerif Ağa'nın iri gövdesi kıyısından Topal'la ötekilere bakıyordu. Bir ara Paşazade Hakkı Bey'in palto cebinden bir takım kağıtlar çıkardığını, kurşun kalemeli bir şeyler yazmaya ya da çizmeye başladığını gördü. Şerif Ağa'yı sık sık bakarak yazıyor, belki de çiziyordu. Gözlerini çevrede gezdiren Sinan, öfkeli köy delikanlılarından birçoğunun da bunu gördüklerinin, birbirlerini dirsekleriyle dürterek gösterdiklerini, hatta ağalarına ikide bir bakıp gülümseyen bu gözlüğü alnında Paşazade'nin ağalarıyla alay ettiğini, zevklendiğini sandılar. Birden gözleri Sinan Efendi'nin gözleriyle karşılaştı. Bakıştılar, uzun uzun bakıştılar. Sinan Efendi'nin bakışında kışkırtıcı bir şeyler vardı. İşte geldiler, kahvehanemize kadar geldiler. Yarın tarlalara da gelecekler. Yüz buldular mı daha da ileri gidip çıkın buralardan diyecekler, defolun diyecekler. Susacak mısınız, tek laf etmeyecek misiniz? Bak herife, sattığı tarlalarını, sattığı adamı da yanına alıp geldi. Ağamızla sizin, bizim, hepimizin önünde dalga geçiyor. Bakıp bakıp dalga geçiyor. Daha ne duruyorsunuz? Kahvehanede bütün bunları anlamaktan gelen bir anda korkunç bir sessizlik oldu. İşe neresinden başlanması uygundu acaba? İlk taşı kim atmalıydı? Bakıştılar. Bu bakışmada bir süre uzadı. Sonra bütün tembihlere rağmen Yaşar, dayısını hatırlatan uzun boylu, geniş omuzları, rugan çizmeleriyle yerinden yavaşça kalktı. Dayısının oturmakta olduğu masanın öbür yanındaki Sinan Efendi'nin yanına gitti. Eğildi, bir şeyler söyledi Sinan ağabeyinin kulağına. Sinan, kim bilir diye fısıldadı. Yoksa dayımın resmini mi yapıyor? Belki de. Dayım onun kaşmeri mi? Sinan ağabey kışkırtırcasına güldü. Bu gülüş Yaşar'ı deliye döndürdü. Zaten bütün geceyi şunlara kötü kötü kurmakla geçirmişti. Bütün gece sigara üstüne sigara, uykusuzluk, sinirleri adam akıllı bozulmuştu. Ne yapması gerektiğini düşünürken dal kavukları çevreliyivermişlerdi hemen. Ne var Yaşar ağa? Bir emrin mi var? Bir emrin varsa... Sen yeter ki emret. Yaşar emredebilirdi, etmedi. Sinan Efendi'ye dayısına rağmen etmedi. Bu köyün en bilekli, en iyi güreş tutanlarından belki de başta geleniydi. Emret ne kelimeydi? Dayısı İmam Efendi, Sinan Efendi, başkalarının önünde Paşazade'den hesap sormak en çok ona düşerdi. Bu bir şerefti de. Bu şerefi ne diye başkasına kaptıracaktı? Bir hamlede Paşazade Hakkı Bey'in masasına gitti. Tepesine dikildi. Dayısının resmini yapıyordu ama ne resim? Maskaraya benzetmişti. Üstelik yanına geldiği, tepesine dikildiği halde yüzüne bile bakmaya tenezzül etmezcesine hala dayısına bakıp bakıp çiziyordu. Kağıdı elinden çekip aldı. Nedir lan bu? Dayım senin kaşmerin mi? Kahvehanede bir an korkunç bir sessizlik oldu. Paşazade karşılık verir ya da ayağa fırlayıp dövüşmeye kalkarsa Habibini şaşırtacaklardı. Ama öyle olmadı. Kocaman bir çocuktan başkası olmayan Hakkı Bey, değil karşılık, değil kavga, resim yaptığı kağıdı ne diye aldığını anlayamamış, çevresine bakınıyor, sanki kağıdının ne diye alındığını anlatmalarını bekliyordu. Birden gülüverdi. O senin dayın mı? Yaşar hiç de böyle bir karşılık beklemiyordu. Dayım dedi, ne olacak? Doğrusu pek güzel adam. Kahvehane de bunu beklemiyordu, kıkırtılar oldu. Yaşar sertçe döndü, gülenlerden yana baktı. Sonra elindeki kağıdı yırtıp Hakkı Bey'in yüzüne fırlattı. Kalk buradan hadi, defolun. Hakkı Bey tuhaf tuhaf baktı. Niçin? Niçinim içini yok. Kalk, kalkın, defolun buradan. Topal durumu kavrayarak yavaşça kalkmış, kahvehane kapısını bulmuştu bile. İlk patırtıda tatlı canını dışarı atacak, tabanları kaldıracaktı. Hakkı Bey ise hala kahvehane senin mi? Belli ki benim, dedi Yaşar. Senin olsun, çayların parasını vermeyecek değiliz ki. Yaşar, Sinan Efendi ile dayısına filan baktı. Gülüyorlardı hafiften. Hatta İmam Efendi, ateşe devam demek istercesine başını sallıyordu. Ver verme, defolun buradan, yallah. Ali Şahin durumun gittikçe kötüleşeceğini kavrayarak eski günlerin dava arkadaşı Sinan'a baktı. Göz göze geldilerse de Sinan başını çevirdi. Artık yapılacak başka şey kalmıyordu. Kalkıp gitmek. Peki dedi, gidelim. Haydin arkadaşlar. Sırrı Baba, komisyoncu Haydar ayağa kalkmışlardı ki büyük bir burdum duymazlık içinde hala oturup duran Hakkı Bey dirseğini masaya koyup yumruğunu sıkarak "Sen benimle kol bükmeye var mısın?" dedi Yaşar'a. Bütün kahvehane yeniden hem de öncekinden çok daha büyük bir meraka kapılmış, kahvehane halkının onları çevreleyen çemberi daha da sıkışmıştı. Bakalım ne yapacaktı Yaşar. Adam kendine güvenmese meydan okumazdı. Hadi bakalım, er meydanıydı. Göstersin de kuvvetini, güreşçiliğini. Yaşar da bütün bunları böyle düşündüğü için önce adamın bileğini bükmeli, sonra da arkalarından atmalıydı tekmeyi ki kahvehane halkı dolayısıyla köy halkına karşı mahcup düşmesin. Varım, dedi. Karşısına geçti, masanın bu yanındaki iskemleye oturdu, sağ kolunun dirseğini masaya dayadı, avuç avuca tutuştular. Ağzı süt kokan şu hanım evladı paşazadenin kolunu bükmekten kolay ne vardı? Başladılar. Başladılar ama Yaşar anlamıştı adamın kolundaki gücü. Yenilecekti, çaresiz. Ne diye girişmişti körlüsünün önde bu işe? Ikınıp sıkınıyor, iskemlesinden hafifçe kalkıyorsa da nafile. 2 dakikada yenildi. Hakkı Bey bu sefer Şerif Ağa'ya meydan okudu. Dayı Bey, sen gel. Yaşar'ın çabucak yenilmesi kahvehanedekileri zaten kızdırmıştı. Şimdi de koskoca Şerif Ağalarını mı rezil ettireceklerdi? Zaten buna da meydan kalmadı. Sinan Efendi öfkeden kıpkırmızı ortaya fırlayarak ne oluyor diye bağırdı. Koskoca bir ağaya böyle şey teklif edilir mi? Bu bir çeşit meydan okumak. Kabak Hafız iç çekti. Öyle, meydan okumak. Elhak böyle. İşin nereye gideceği, neye varacağını kestiren Uydurma Paşazade ile ötekiler de topal gibi anlamışlardı tehlikeyi. Birer birer kahvehaneden çıkarlarken Ali Şahin araya girdi. Sinan'a yaklaştı. Ne oluyor Sinan? Dedi. Hemen çevrelenerek kahvehanenin ortasına sürüklendi. Hakkı Bey unutulmuştu. Beni nereden tanıyorsun? Bu lavabalin sebebi ne? İki eski arkadaş hınçla bakışıyorlardı. Sahi nereden mi tanıyorum? Sen beni tanımıyor musun? Hayır, tanımıyorum. Yalan söylüyorsun Sinan. Ben Sinan değil, Sinan Efendiyim. Ne zamandan beri? Anamdan doğdum doğalı. Ali Şahin acı acı güldü. Demek bu hale geldin. Yazık, çok yazık. Seninle az mı kafa yorduktu? 1927'yi düşün Sinan. Hayır, yalan, yalan söylüyorsun. Ben seni tanımıyorum. Ne 1926 ne 1927. Bana iftira mı ediyorsun? Başım belaya mı sokmak istiyorsun? Kahvehane halkına döndü. Duydunuz mu? Bana iftira ediyor. Ali Şahin'e, sen cevap ver bakalım. Bunları evine niye topluyorsun? Maksadın ne? Maksadınız ne? Cevap ver. Sinan, bırak patırtıyı. 1927 grevini unutma. Ne grevi? Grev ne demek? Ben böyle şey bilmiyorum. Sen bırak onu, dokuzu, cevap ver bakalım. Onları buraya niye getirdin? Fakir fukaranın topraklarını ellerinden alıp aç bırakmak için mi? Çıplak bırakmak için mi? Yaşar'ın kalın sesi kalabalığın uğultusu içinde Allah'ını seven vursun diye gürleyince kahvehane halkı Ali Şahin'e saldırdı. Devrilen masa sandalyeler arasında tekme tokat. Ali Şahin büyümüş gözleriyle yerlerde yuvarlanıyordu. Kan içinde kalmıştı. Dışarıda ise külüstür Ford'un homurtusu. Bir anlık şaşkınlıktan sonra birisi kaçıyorlar diye bağırdı. Kaçanların hesabı da Ali Şahin'den sorulacaktı. Topraklarının ellerinden alınıp aç çıplak bırakılmalarının, vatanlarından sürülüp çıkarılmalarının sebebi bu olacaktı demek. Dönmüş gözleriyle aldatılmış insanlar hep birlikte hareket eden birçok elli, birçok ayaklı korkunç bir dev gibiydiler. Ali Şahin ise az önceki motor homurtusundan arkadaşlarının onu bırakıp kaçtıklarını anlamıştı. Sinan, alçak Sinan, ağası Şerif, kaba kafızla bir takım ağalar da sıvışmış, onu fakir ırgatların şahlanmış öfkeleriyle karşı karşıya bırakmışlardı. Yapılacak tek şey ya kendini bu aldatılmış insanların paralamasına bırakmak ya da karşı koymaktı. Bir iskemle kaptı, savurmaya başladı. Kalabalık gerilemişti, çok sürmedi bu. Ellerinde kırılmış masaların bacakları iskemlelerle yeniden saldırdılar. Kahvehanenin ne kadar camı, çerçevesi varsa şangırtılarla kırılıp parçalanıyor, elinde kırılmış iskemlesiyle kendini savunmaya çalışan kan içindeki bir kişiye belki de 30 kişi, 40 kişi saldırıyordu. Jandarmalar tam zamanında koşarak kahvehaneden içeri girip de duruma hakim olmasalardı Ali Şahin parçalanabilir, hatta boğazına ip takılarak köyün çamurlu sokaklarında sürüklenebilirdi. Yırtılmış üstü başı, kan içinde ağzı burnuyla soluyor, bir şeyler söylemek istiyorsa da söyleyemiyordu. Birden bir ağıttır tutturdu. Sonra jandarmaların arasında kahvehaneden çıktı. Topal ise çoktan yolu tutmuştu. Birden yaklaşan bir motor sesi duyarak yolun su dolu hendeği yanında bekledi. Kalbi sökülürcesine çarpıyordu. Gelen motorlu aracın köylüye ait ya da onu aramak için gelip gelmediğini bilmediğinden gözleri büyümüştü. Yanlışlıkla geriye attığı bir adımla hendeğe, suların içine yuvarlandı. Şapul şupul hendekten çıkmaya çalışırken Külüstür Ford yanında durdu. Komisyoncu Haydar indi, elinden tutup hendekten çıkardı. Sonra hep birlikte arabaya girdiler. Araba şehre doğru yol almaya başladı. 24. ayrımın sonu, sayfa 354.